Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 12. ayrım. Sabun köpükleri arasında bellerine kadar suyun içine gömülmüş yıkanırlarken, Debra, "Ella şimdiye kadar rastladığın en edepsiz kadın olabilir," diye onu uyardı. "Senden ne kadar hoşlanırsa sana karşı o kadar edepsiz olacaktır. Bunu unutma ve ona sakın karşılık verme." David elini suya daldırıp bir avuç köpük aldı ve Debra'nın burnuna sürdü. "Merak etme canım, çok terbiyeli olacağım. Söz." Önce Jeriko'dan geçtiler ve Ürdün Vadisi boyunca kuzeye doğru döndüler. Bir süre sınırdaki telli çitleri izlediler. Çitin üzerinde mayın tarlaları için uyarı yazıları görülüyordu. Yol üzerinde sık sık motosikletli sınır devriyelerine rastladılar. Hava çok sıcaktı, pencereleri açmışlardı ve Debra uzun bronz bacaklarını serinletmek için eteğini beline kadar çekmişti. David yan gözle bu güzel bacaklara bakıp içini çektikten sonra "Öğle yemeğine yetişmek istiyorsan o harika bacaklarını ört," diyerek güldü. "Senin yanında da insan hiç rahat edemiyor doğrusu." Oldukça uzun bir yolculuktan sonra Galile'nin alt tarafındaki verimli yemyeşil bir araziye gelmişlerdi. Çevrede portakal çiçeklerinin kokusu duyuluyordu. Bir süre sonra hurma ağaçlarının arasında parlayan gölü gördüler ve Debra onun koluna dokundu. "Yavaşla biraz Davy. Ella'nın evi Tiberias'ın birkaç kilometre bu tarafındadır. İşte şu ileriden döneceksin." Arabanın döndüğü yol göle kadar uzanıyordu. Kısa bir süre sonra eski taş bir duvarın önünde durdular. Park yerinde 5 araba daha vardı. Debra, "Ella yine öğle yemeği partilerinden birini veriyor olmalı. Başka misafirler de var," diyerek David'i duvardaki bir kapıya doğru götürdü. İleride eski bir kalenin kalıntıları görünüyordu. Pek çok yerde taşlar sökülmüş ve kalanlar da yılların etkisiyle adeta simsiyah olmuşlardı. Duvarın yıkılmış tepelerinde kendi kendine büyümüş bazı bitki ve çiçekler gölden gelen hafif rüzgarla sallanıyorlardı. Kalıntıların bir kısmı restore edilmiş ve yenilenip bir ev haline getirilmişti. Göl kenarında olağanüstü bir güzelliğe sahip olan bu binanın göl tarafında bulunan taş iskeleye bir tekne bağlanmıştı. Gölün yeşil sularının karşı tarafında ise koyu renkli Golan tepeleri görünüyordu. Debra, David'in merakla çevreyi incelediğini görünce burası eskiden Haçlı seferleri zamanında yapılmış bir kaleymiş diye izah etti. Buraların bir kısmı çok eskiden Müslümanların Hristiyanları mukaddes topraklardan kovmaları sırasında harap olmuş zaten. Ella'nın babası burasını çok eskiden harabe olarak satın almış. Ella da bağımsızlık savaşından sonra uğraşıp bu hale getirmiş işte. Harabelerin eski güzelliğinin ortadan kaybolmaması için ancak bir sanatçının yeteneği gerekiyordu. Ve Ella da bunu büyük bir başarıyla gerçekleştirmişti. Fakat kadının kendisi tam bir felaketti. Ella sadece şişman ve uzun boylu değil, tam bir insan azmanıydı. İri parmakları bir sürü yüzükle doluydu. Koca ayaklarının parmaklarını bile parlak kırmızıya boyamış ve bu ayaklara açık sandallar geçirmişti. Boyu David'inki kadardı ama üzerine giydiği bol giysiyle genç adamın iki katı genişliğinde görünüyordu. Başına kızıl renkli iri bir peruk geçirmiş, kulaklarına koca koca halkalar takmıştı. Göz makyajını sanki bir kürekle yapmış, dudaklarını püskürtme boya tabancasıyla boyamış gibiydi. David'e kısaca baktı ve ağzındaki poroyu çıkarıp Debra'yı yanaklarından öptü. Nefesi konyak ve sigara kokuyordu ve sesi boğuktu. Sonra David'e döndü ve "Senin bu kadar yakışıklı olacağını sanmıyordum," diye konuştu. "Ben yakışıklılardan pek hoşlanmam. Aslında güzellik denen kavram içinde ya da altında korkunç şeyler saklar. Örneğin kobranın güzel görünümünü ele alalım. O güzelliğin altında ne kadar korkunç bir zehir vardır. Hepimiz biliriz değil mi?" Sustu ve başındaki peruğun kıvrımlarını sallayıp şeytanca bakışlarını David'in yüzüne dikti. "Bu nedenle çirkinliği güzelliğe yeğlerim." David tüm çekiciliğini kullanarak ona gülümsedi ve "Evet, sizinle aynı fikirdeyim," dedi. "Hele sizi ve eserlerinizden bazılarını gördükten sonra bunu çok iyi anlıyorum." Sanatçı kadın birden bir kahkaha attı ve eline aldığı ince pırasını tekrar dudakları arasına sıkıştırdı. "Vay canına," dedi. "Mükemmel bir espri. Artık karşımda bir çikolata asker olmadığını anladım." Erkek kolunu andıran iri kolunu David'in omzuna attı ve onu misafirleriyle tanıştırmaya götürdü. Partide entelektüel sanatçı tipler, yazarlar, öğretmenler, gazetecilerden oluşan bir kalabalık vardı. Ve David elinde birasıyla Debra'nın yanına oturup hafif güneş altında onların konuşmalarını dinlemeye başladı. Ama Ella'nın onu rahat bırakmayacağı anlaşılıyordu. Bir süre sonra soğuk balık ve tavuktan oluşan yemeği yemek üzere büyük masanın çevresine dizildiklerinde sanatçı kadın tekrar David'e saldırdı. "Savaşçı pozlarını bıraksan daha iyi olmaz mı aslanım? Allah kahretsin, sizler hep böyle misiniz? Vatan millet sözlerinden başka bir şey konuşmazsınız değil mi? Hep korkusuz kahramanlar olarak ortalarda dolaşmaya bayılırsınız. Poz vermekten de asla vazgeçmezsiniz. Öyle değil mi? Çevrenizdekilerin sizlere hayran gözlerle bakmalarına bayılırsınız. Yalan mı söylüyorum? David dayanamadı ve bizlerden hoşlanmıyorsun demek diyerek onun sözünü kesti. Bir bölük Suriyeli asker buraya gelip sana tecavüz etmeye kalksa yine aynı şekilde mi düşünürdün acaba? Ella, aslanım bugünlerde erkekler tarafından sırt üstü yatırılmayı öylesine bekliyorum ki böyle bir şey olsa çok sevinirim aslında diyerek bir kahkaha patlattı. Gülerken hafifçe kayıp yan duran peruğunu düzeltmemişti bile. Fakat birkaç kişinin başına baktığını görünce peruğu düzeltip yerine oturttu ve tekrar saldırıya geçti. Her zaman kibirli, kendini beğenmiş tiplersiniz sizler. Hep abartmalı konuşmaktan hoşlanırsınız. Senin için bu kadın, bunu söylerken elindeki hindi bacağı ile Debra'yı gösterdi. Bu kadın sadece sevişme gereksinmeni sağlayan bir şey, öyle değil mi? Onun büyük bir yetenek olması, gelecekte büyük bir yazar olarak insanların karşısına çıkabileceği olasılığı seni hiç ilgilendirmiyor. Yalan mı? Hayır, senin için o sadece bir... Debra dayanamadı ve elini kaldırıp onu susturdu. Yeter artık, Ella. Benim yatak odamı tartışma konusu yapamazsın. Buna izin vermiyorum. Ella birden sustu ve heyecandan parıldayan gözlerini ona dikti. Sonra elindeki hindi bacağını masaya vurup, yeteneğin sadece sana ait bir şey değildir diye devam etti. Bu yeteneğinin meyvelerini tüm insanlarla paylaşmalısın. Sadece kendine saklayamazsın. Bu senin görevin. Bu yeteneği geliştirmeli, güzel eserler verip insanlığa sunmalısın. Durup çevresine bakındı ve tekrar konuşmaya başladı. Bu yakışıklı ile beraber olmaya başladıktan sonra oturup da iki satır bir şey yazabildin mi? Şu terasta bir yıl önce tartıştığımız roman konusu ne oldu? Tüm arzuların birden yok mu oldu? Yani bacak aranın zevkini tatmin için... Debra'nın yeter artık Ella diye bağırması ile birden sustu. Genç kadının çok öfkeli olduğu, kıpkırmızı olan yüzünden ve çakmak gibi parlayan gözlerinden açıkça belli oluyordu. Ella elindeki butu bırakıp parmaklarını yaladı ve tamam, tamam dedi. Belki seni biraz utandırdım ve kızdırdım ama Allah kahretsin Ella. Bana istediğin kadar beddua edebilirsin ama yazmadığın takdirde asıl sen beddualara muhatap olacaksın. Yaz kadın yaz. Altındaki sandalyeyi gıcırdatarak arkasına yaslandı. Pekala herkes doydu mu? Artık biraz yüzebiliriz. David beni henüz bikini mayo ile görmedi. Hele bir görsün de nasıl ağzının suları akacak görürsünüz. O akşam güneşte biraz yanmış olarak Kudüs'e geri döndüler. Mercedes'in koltukları ayrı ayrı olup iki sevgilinin birbirlerine yakın oturmaları için yapılmamış olmasına karşın Debra David'e iyice yanaştı. Bir süre sessizce yol aldıktan sonra David, aslına bakarsan o cadı haklı biliyor musun dedi. Yazmalısın Debs. Debra hafif bir sesle o evet yazacağım tabii diye yanıt verdi. David'in ne zaman diye sorması üzerine yanıt vermekten kaçınmak için ona biraz daha sokuldu. Sonra başını onun omzuna dayadı ve yakında başlarım diye fısıldadı. David başını sallayıp sırıttı ve onu taklit ederek yakında başlarım tabii diye konuştu. Genç kadın uyuklamak üzereydi. Başını kaldırıp baktı ve benimle dalga geçme Morgan diye söylendi. David boşta kalan eliyle onun başını okşadı ve benimle kaçamak konuşma dedi. Hem uyumaya da kalkma. Seninle konuşmak hoşuma gidiyor. David sevgilim önümüzde koca bir ömür var. Sizi bir mırıltı halindeydi. Sen beni ölümsüz yaptın. Önümüzde 1000 yıl var ve bu zaman da her şeye yetecektir. Onun bu sözlerini sanki karanlık ruhlar duymuşlar ve sırıtarak birbirlerine bakmışlardı. İçinde garip bir duygu vardı. Cumartesi günü Hannah ve Joe Malik Sokağı'ndaki eve yemeğe geldiler ve daha sonra David'i turistik bir tura çıkarmak istediler. Dördü konuşup gülüşerek Zion Dağı'na tırmandılar ve labirent gibi koridorlardan geçip Davut Peygamber'in işlemeli kumaşlarla kaplı kabrini ziyaret ettiler. Aynı yerde İsa Peygamber'in son akşam yemeğini yediği yer de bulunuyordu. Burası Hristiyanlığın ve Yahudiliğin birbirine iyice yaklaştığı kutsal bir yerdi. Oradan ayrılıp Zion kapısından eski kente girdiler ve Yahudiliğin merkezi sayılan nokta çevresindeki duvarları izlediler. 2000 yıl önce Romalılar tarafından tahrip edilmiş olan 2. Herod Tapınağı'ndan oldukça az şey kalmıştı. Kapıda üzerleri arandıktan sonra duvara doğru ilerleyen dindar ziyaretçilerin aralarına karıştılar. Bariyerde uzunca bir süre hiç seslerini çıkarmadan durdular. David onların arasında kendisini tam bir Yahudi gibi hissediyor, anılarına geri dönüyordu. Duvara dönmüş dua edenlerden büyük çoğunluğu üzerlerinde uzun siyah cübbeler, başlarında geniş kenarlı siyah fötr şapkalar bulunan ve kulaklarının üzerinde uzun bukleri saçları sallanan dinci Yahudilerdi. Sağ tarafta bulunan etrafı çevrili bir yerde kadınlar ayrıca dua etmekteydiler. Uzun sessizlikten sonra Joe sanki utanıyormuş gibi bir tonla ''Ben gidip bir şima söyleyeceğim.'' dedi. Hannah başını salladı. ''Evet tabii, sen de geliyor musun benimle Debra?'' ''Bir dakika.'' Debra David'e döndü ve çantasından bir şey çıkarıp ona uzattı. ''Bunu sana düğün için yapmıştım ama şimdi giyebilirsin.'' Genç kadının uzattığı şey Yahudilerin dinsel törenlerde giydikleri küçük başlıktı ve yamulka olarak isimlendiriliyordu. ''Haydi sen de Joe ile git. Sana ne yapılacağını o gösterir.'' Kızlar kadınların dua ettikleri yere doğru ilerlerken David de siyah satenden yapılmış başlığını başına geçirdi ve Joe'yu izledi. O sırada yanlarına Şamaş denilen uzun bir sakallı yaşlı bir adam geldi ve David'in koluna içinde Tevrat'tan bir parça bulunan minik bir kutu bağladı. İşte bu sözleri tüm kalbinle söyleyip dua edecek ve onları sağ kolunda bağlı tutacaksın. Yaşlı adam bunları söylerken David'in omuzlarına tallit denilen püsküllü yün bir şal attı ve onu duvara götürüp dua etmeye başladı. David de onun arkasından tekrarlıyordu. ''Dualarımızı kabul et, ey İsrail, Allah birdir.'' Bu duayı çocukluğundan tanıyor ve biliyordu zaten. Şimdi yıllar öncesine çocukluğuna geri gitmişti ve başını kaldırıp önündeki duvarın masif taş yapısına baktı. Buraya daha önce gelmiş olan binlerce dindarın yazıp duvardaki bazı noktalara bağlamış olduğu dua kağıtlarına merakla baktı. Ve çevresinde dua edenlerin mırıltılarını dikkatle dinledi. Bu mukaddes yerlerden yükselen dua sesleri sanki gökyüzüne cennete ulaşır gibiydi. Dualarını bitirdikten sonra oradan ayrıldılar ve merdivenleri çıkıp Yahudi mahallesine gittiler. David kendisini daha da hafiflemiş gibi hissediyordu. O akşam terasta oturmuş biralarını yudumlar ve ayçiçeği tohumu yerken bir ara söz dinsel konulara ve Allah'a geldi. Joe, ben önce İsrailli sonra bir Yahudiyim dedi. Ülkem her şeyin önünde gelir. Dindarlık bence daha sonra gelen bir kavram. Joe fazla dindar olmadığını söylemek ister gibiydi ama David onun dua ederken ağlama duvarına nasıl baktığını ve nasıl kendinden geçtiğini görmüştü. Konuşma geç saatlere kadar sürdü. David bu din konusunda daha çok şey öğrenmek istiyorum dediğinde Debra bir şey demedi ama David o gece üste döneceğinden onun valizine temiz üniformaların arasına Herman Wolk'un Bu Benim Allah'ım isimli kitabını koydu. David boş zamanlarında bu kitabı okudu ve izinli olarak eve döndüğünde daha çok şey sordu. Delikanlı sevgilisinin aldığı tüm kitapları okuyor, pek çok şey öğreniyordu. Önce İngilizce okuduğu konuları daha sonra İbranice okumaya başladı ve bu dili gittikçe daha iyi öğrendi. Sadece dinsel yayınları değil, tarihi konuları da büyük bir merakla okuyor ve yaklaşık 3000 yıl yolların kesiştiği ve savaşların yapıldığı bu eski uygarlık merkezi hakkında pek çok yeni şey öğreniyordu. Debra'nın her seferinde valizine koyduğu ve Josephus Flavius'tan Leon Uris'e kadar pek çok ünlü yazarın eserlerinden oluşan çeşitli kitaplar okudu. Bunları okudukça bu yerleri gezip görme isteği daha da artıyordu. Böylece boş zamanlarında sürekli olarak tarihi yerleri ziyaret edip gezdiler. İlk önce Romalılara baş kaldıran Yahudilerin onlara teslim olmamak için birbirlerini öldürdükleri Masada'daki Herod Tapınağı'na gittiler. Daha sonraki günlerde sırası ile hemen tüm turistik ve tarihi yerleri ziyaret ettiler. Bu geziler sırasında yemeklerini genellikle hasır sepet içinde yanlarında taşıyor ve tarihi Roma kalıntılarının taşları üzerine oturarak büyük bir iştahla yiyorlardı. Bir keresinde yemeklerini yerken vadinin bir noktasından fışkıran pınarın kristal gibi sularına dalan bir şahini seyrettiler. Bu geziler sırasında genellikle yalnız oluyorlardı. Çevrelerindeki yüksek kayalar ve portakal bahçeleri unutulmayacak manzaralar oluşturuyordu. Sessizlik bazen o kadar derin oluyordu ki yeryüzünde kendilerini tamamen yalnızmış gibi hissediyorlardı. David için Debra ile geçirdiği günler yaşamının en mutlu günleriydi ve bu gezilerin anıları üst üste geçirdiği onsuz günlerde onu teselli etti. Artık sadece alarm nöbetlerinde üstte geceliyor, diğer günlerde çalışma saatleri bitiminde Malik Sokağı'ndaki sıcak aşk dolu yuvasına koşuyordu. Joe ve David düğün için komutanlarından izin almışlardı. O günlerde Araplarla pek fazla sorun yoktu ve Le Dauphin her ikisine de itiraz etmeden izin vermişti. Zaten düğüne kendisi de davetliydi. Düğünden bir gün önce Kudüs'e geldiklerinde yapılacak çok şey olduğunu gördüler ve işe koyuldular. David Mercedes'i ile çiçeklerden müzik aletlerine kadar her şeyi ve bazı misafirleri büyük bir zevkle taşıyor, şoförlük görevini çok iyi yapıyordu. Birigin bahçesi palmiye yaprakları ve çeşitli süslerle bezenmişti. Bahçenin merkezinde mavi ve altın rengi dinsel sembollerle kaplı, kuppah denilen bir çardak altında üzüm, buğday ve nar gibi bolluk ve bereket sembolleri bulunuyordu. Nikah töreni bu çardak altında yapılacaktı. Bahçedeki zeytin ağaçlarının altına konmuş masaların üzerlerinde Çiçek vazoları ve meyve çanakları görülüyordu. Bahçede yaklaşık 300 davetli için yeterli yer, geniş bir dans pisti ve orkestra için de bir stand bulunuyordu. Nikahtan sonra düğün sırasında davetlilere verilecek yemek listesi, ailenin kadınları ile hizmeti yapıp yemekleri hazırlayacak olan firmanın şef aşçısı tarafından büyük bir titizlikle hazırlanmıştı. Yemekte özellikle yine bolluk ve bereketin sembolü olarak ton balığı dolması ile bedevi usulü pişirilmiş kuzu yemeği hiç kuşkusuz büyük bir ilgi görecekti. Düğünden önce David Debra'yı Hadassah Hastanesi başhekiminin evine götürdü. Hannah başhekimin ameliyat hemşirelerinden birisi olduğundan doktor evinin gelin hazırlama evleri kullanılmasını istemişti. Debra da Hannah'a yardım edecekti. David onu doktorun evine bıraktı ve Ayn Karem'e döndü. Düğün evine giden yol kontrol altına alınmış, belli noktalara gizli servisin adamları ve hava piyadeleri yerleştirilmişti. Joe'nun biraz da sinirli bir tavırla hazırlanmakta olduğunu, nikah yüzüğünü bir kaybedip bir bulduğunu gören David, yatağın üzerine uzandı ve konuşup onu sakinleştirmeye çalıştı. Bahçeden davetlilerin sesleri duyulmaya başlamıştı bile. David yerinden kalkıp pencereye gitti. Tam o sırada kapıdan girmekte olan bir havacı albayın üzeri nöbetçiler tarafından aranmaktaydı ve albay buna aldırmaz görünüyordu. David, nöbetçiler hiç kimseyi aramadan bırakmıyorlar dedi. Hannah bahçede mümkün olduğu kadar az nöbetçi olmasını istedi. Onun için içeri girenlerin çok iyi aranması gerekiyor, bilirsin işte. Joe nihayet giyinme işini tamamlamıştı fakat çok sıkıldığı belli oluyordu. Üniformasının koltuk altları daha şimdiden ter içinde kalmıştı. David'in yüzüne bakıp meraklı bir tonla nasıl görünüyorum diye sormaktan kendini alamadı. Çok yakışıklısın, ne diyeyim daha. Joe kepini başına geçirip saatine bakarken sırıttı ve çek arabanı Morgan dedi. Haydi gidelim artık. Ordunun şef hahamı Birig'in çalışma odasında onunla birlikte bekliyordu. Haham 67 yaşında ünlü ata mezarlarını kurtaranlar arasında yer almış sakin bir adamdı. Hebron'a yapılan saldırı sırasında elinde bir makinalı tüfekle bir jip içinde mezarların kapısına gitmiş ve oradaki Arap muhafızları püskürtmüştü. Joe Birig'in çalışma masasına oturup Ketubbah denen evlenme kontratını imzaladı. Sonra hahamın uzattığı ipek kumaşı alıp tanıkların kutlamaları ve mazal tovs bağırışları arasında havaya kaldırdı. Damat tarafı bir süre gelinin gelmesi için beklediler. Hannah nihayet babasının yerini tutan başhekimin yanında ağır adımlarla ilerlemeye başladı. Debra annesi ve yakınları olan kadınlar düğün kıyafetleri içinde onun yanında yürüyorlardı. Hepsinin elinde de yanan mumlar vardı. David oldukça uzun boylu ve ciddi tavırları ile şimdiye kadar Hannah'ı pek çekici bulmamış olmasına karşın genç kadının gelinlik içinde oldukça şirin ve güzel göründüğünü fark etti. Hannah uzun beyaz gelinliğin içinde adeta bulutlar gibi uçuyordu. Yüzü hafif tülün altında yumuşamıştı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Kızıl saçları yanaklarına düşmüştü ve yüzündeki çiller de Debra'nın usta ellerle yaptığı makyajın altında kaybolmuştu. Debra yaptığı usta makyajla gelinin tert görünümlü burnunu bile yumuşatmıştı ve Hannah bayağı güzel bir gelin olmuştu şimdi. Yüzündeki duvağı kaldırdılar. Joe, hava kuvvetlerinin tören üniforması ile yakışıklı ve uzun boylu bir pilot olarak geline doğru yavaşça ilerleyip bedeken dikalle töreni uyarınca indirdi. Sonra omuzlarında tallit ile nikah masasına yakın duran hahama doğru ilerledi. Daha sonra kadınlar da Hannah'ı aynı yere götürdüler. Ellerinde hala yanan mumlar vardı. Haham mırıltı halinde dua okurken gelin ve yanındaki kadınlar eski adetler uyarınca kötü ruhları kovmak için Joe'nun çevresinde 7 kez dolaştılar. Daha sonra gelin ve damat yan yana durdular ve çevrelerinde davetliler olduğu halde tapınağa doğru döndüler. Artık nikah töreni başlamıştı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 112. Devamı 13. ayrımda.